Ayrı belli yeri ve ihtilal Altan Öymen, sayfa 619. İnönü meclisten çıkarılıyor. Başkan Kirazoğlu oturumu kapatarak 15 dakika ara verdiği toplantıyı biraz gecikerek açtı. Saat o sırada 19.05'ti. O açışı tutanaktan izleyelim. Reis, celseyi açıyorum. Riyaset bundan evvelki celsenin sonunda beyan ve ifade eylediği gibi zabıtları tetkik etti. Dahili nizamnamenin 188. maddesinin 3. fıkrası uyarınca İsmet İnönü'nün beyanları kendisinin meclisten çıkarılmasını icap ettirmektedir. Bu ise reylerinize vabestedir, yani bağlıdır. Sağdan muhalefet sıralarından şiddetli gürültüler, devamlı bağırmalar. Kendisinin 12 inikat meclisten çıkarılmasını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler, sağdan şiddetli gürültüler, yuh sesleri. Kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Sağdan devamlı gürültüler, ayağa kalkmalar, bağırmalar. Sağdan müdafaa hakkı tanı, müdafaa hakkı tanımazsan yapamazsın sesleri. Burada Başkan Kirazoğlu'nun İnönü'ye uyguladığı iç tüzük, o zamanki deyimiyle dahili nizamname maddesinin ilgili fıkrasını 188'e 3 yazalım. O fıkrada İnönü'nün suçu şöyle formüle edilmişti. Büyük Millet Meclisi müzakerelerinde halkı cebri zor kullanıcı muamelelere, dahili kıyam yani ayaklanma ve isyanlara veyahut teşkilat-ı esasiye kanunu ahkamına yani anayasa hükümlerine tecavüze teşvik etmek. Meclis iç tüzüğündeki bu meclisten çıkarma cezası anayasanın 17. maddesi karşısında zaten tartışmalı bir maddeydi. Daha önce de belirtmiştim. O zaman da yürürlükte olan anayasa 1924 anayasasıydı. 17. maddesi milletvekillerinin meclis içindeki oy ve görüşleri demeçleri nedeniyle sorumlu tutulamayacağını belirtiyordu. Gerçi o anayasaya rağmen iç tüzüğe bir meclisten çıkarma cezası konulmuştu. Ama o ceza başlangıçta çok daha hafifti. En fazla 3 birleşim için uygulanabiliyordu. Meclisten çıkarma uygulaması da sadece genel kurul salonundan çıkarmakla sınırlı tutuluyordu. Tabii o haliyle de birçok hukukçu tarafından anayasaya aykırı sayılıyordu. O ceza Başkan Kirazoğlu'nun İnönü hakkında o kararı verişinden 3 yıl önce yani 1957 yılında yapılan iç tüzük değişikliğiyle çok daha ağırlaştırılmıştı. Ceza süresinin azami haddi 3 birleşimden 12 birleşime çıkarılmıştı. Ayrıca o cezayı alan milletvekillerinin sadece genel kurul salonuna değil komisyon odalarına girmesi de yasaklanmıştı. Eğer o yasağı ihlal ederse meclis binasına da sokulmaması, ayrıca bir maaşının tamamına kadar kesilmesi kural haline getirilmişti. Madde bu haliyle eskisinden de tartışmalı bir yaptırım haline gelmişti. Başkan Kirazoğlu'nun böyle bir maddeyi ana muhalefet partisi genel başkanına uygulaması hem de azami haddiyle uygulaması muhalefet milletvekillerinin tepkilerini çekmekle kalmamış, iktidar partisinin son gelişmelerden memnun olmayan milletvekillerini de rahatsız etmişti. Başkan Kirazoğlu'nun büyük bir hızla söylediği kendisinin 12 inikat için meclisten çıkarılmasını reyinize arz ediyorum cümlesiyle oya sunduğu o teklifin ellerin kaldırılmasıyla yapılan o oylamada kabul edildiği de şüpheliydi. DP'li milletvekillerinin büyük bir kısmı ellerini kaldırıp kabul oyu vermemişti. Kabul ve ret oylarından hangisinin fazla olduğu belli değildi. Tutanakların da gösterdiği gibi gürültüler, ayağa kalkanlar, bağırmalar arasında bunu saptamak da kolay değildi. Ama başkanın artık öyle bir merakı yoktu. Reyinize arz ediyorum sözünün hemen arkasından kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir formülünü de gene büyük bir hızla söylemiş, işi bitirmişti. İnönü başkanın kendisine verdiği cezayı ilan etmesini soğukkanlılıkla dinledi. Yerinden kalkıp salondan çıktı. Galiz mi, müstehcen mi, elfaz-ı tahkiriye mi? CHP'li milletvekillerinin bir kısmı İnönü'yü izleyerek dışarı çıkarken bir kısmı içeride kalıp başkana itirazlarını sürdürdü. Başkan ise birleşime verdiği ara sırasında başbakanla görüşerek hazırladığı ikinci hamleyi yaptı. CHP'lilerin protestoları arasında İnönü'nün yaptığı konuşmanın son bölümünün tutanaklardan çıkarılmasını oya koydu. Bunu da tutanaklardan izleyelim. Reis: Bu konuşmaların zabıttan da çıkarılması icap etmektedir. Sağdan gürültüler, yuh sesleri. Zabıttan çıkarılmasını kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Soldan alkışlar, sağdan sürekli gürültüler. Beyefendiler, bu nizamname icabıdır. Bu nizamnameye herkes uymaya mecburdur. Şiddetli gürültüler, karşılıklı yuh sesleri. Beyler, bu dahili nizamnamedir. Hangi nizamname? Nizamname kaldı mı sesleri? Şiddetli gürültüler. Dahili nizamnamenin Başkan Kirazoğlu tarafından uygulanan maddesi, iç tüzüğün gene 1957'de ağırlaştırılan 93. maddesiydi. Şöyleydi: Bir mebus heyeti umumiyede, yani genel kurulda, galiz müstehcen sözler ve elfaz-ı tahkiriye istimal edemez. Aksi takdirde reis derhal o mebusu lisan nezahetine, yani dilini temiz tutmaya davet eder ve umumi heyet kararıyla o sözleri zabıttan çıkartır. Bu maddede anayasanın kürsü dokunulmazlığını belirleyen o günkü 17. maddesiyle bağdaştırılması güç olan bir maddeydi. Meclis müzakereleri alenidir, aynen neşredilir diyen 20. maddesiyle de ve o yüzden çok tartışmalıydı. Ama o tartışma yok sayılsa, o maddenin değiştirilmiş şekli anayasaya uygun bulunsa bile, Başkan Kirazoğlu'nun iç tüzüğün o değiştirilmiş maddesini İnönü'nün konuşmasına uygulaması, maddenin ağırlaştırılmış metnine de uygun değildi. Bu İnönü'nün konuşmasının tutanaklardan çıkarma cezasına çarptırılan, önceki sayfalarda yayınladığım bölümünde açık bir şekilde görülüyor. Hepimiz bir kere daha bakalım. O bölümde 93. maddede tutanaktan çıkarma nedeni olarak gösterilen 3 çeşit sözden hangisi vardır? 1- Galiz, yani sözlüklerdeki karşılığıyla terbiye dışı bir söz var mıdır? 2- Müstehcen, yani açık saçık edepsizce bir söz var mıdır? 3- Elfaz-ı tahkiriye, yani herhangi bir kimseye hakaret edici laflar var mıdır? Hiçbiri yoktur. Ama muhalefet liderinin iktidarın aldığı tedbirleri, baskı tedbirleri sayması ve bunların anayasaya aykırı, dolayısıyla gayrimeşru olduğunu söylemesi, iktidarla muhalefet arasında o sıradaki siyasi ve hukuki tartışmanın unsurlarıydı. Daha önce de belirttim. İktidar çoğunluğu meclise kabul ettirdiği ve meclis kararıyla uygulamasını başlattığı tahkikat encümeni önergesinde muhalefetin faaliyetini defalarca gayrimeşru diye tanımlamıştı. Muhalefet de asıl iktidarın o encümeni kurmasının gayrimeşru olduğunu söylemişti. O günkü, yani 27 Nisan günkü meclis birleşiminde yetki kanunu üzerindeki görüşmeler, tahkikat encümeninin kurulduğu 17 Nisan günü başlayan o tartışmanın devamıydı. Ama o tartışmayı izleyen hiç kimse İnönü'nün konuşmasını ister beğensin ister beğenmesin, kullandığı kelimeleri ister isabetli bulsun ister isabetsiz, o konuşmadaki sözlerin elfaz-ı tahkiriyedir diye tutanaktan çıkarılmasını iç tüzüğün o maddesiyle bağdaştıramazdı. Başkan Kirazoğlu ise iç tüzükle bağdaşıp bağdaşmadığına bakmaksızın İnönü'ye o zabıttan çıkarma cezasını kesti. İkinci ara 10 dakika yerine 3 dakika. Kirazoğlu daha sonra muhalefet milletvekillerinin o cezalara itirazlarına, iktidar ve muhalefet grupları arasındaki gerginliğin yol açtığı gürültülere aldırış etmeden, daha önce söz almış olan Adalet Bakanı Celal Yardımcı'yı kürsüye çağırdı. Celal Yardımcı kürsüye geldi ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Gittikçe artan gürültüler yüzünden Celal Yardımcı'nın söylediklerini ne meclis salonundaki milletvekilleri duyabiliyordu ne de balkondaki gazeteciler ve dinleyiciler. Gürültülerin artmasının nedenlerinden biri salonda kalan muhalefet milletvekillerinin sıra kapaklarını tempolu bir şekilde vurmalarıydı. Görüşmelerin bundan sonrasını Örsan Öymen'in o oturumla ilgili olarak derlediği "Olur mu böyle?" dizimizde yayınlanan notlara dayanarak anlatayım. Muhalefet saflarında sıra kapağı sesleri bu defa tempo halinde başladı. Tak tak, tak tak tak. Sesler gittikçe şiddetleniyor, tempo gittikçe hızlanıyordu. Gürültüler arasında başkan, müzakerelere bu şekilde devam edilemeyeceğini bildirerek, "Oturuma 10 dakika ara veriyorum," dedi. Bu o günkü görüşmelerdeki ikinci ara verme kararıydı. DP'liler salondan çıkmaya başlamıştı. Muhalefet sıralarından hiçbir milletvekili kıpırdamıyordu. "Hürriyet, hürriyet!" diye bağırıyorlardı. Kirazoğlu arayı söylediği gibi 10 dakikada devam ettirirse durumun değişmeyeceğini, belki daha da kötüleşeceğini fark etmişti. Celseyi 10 dakika için tatil ettikten 3 dakika sonra tam 19.15'te kürsüye çıktı. "Celseyi açıyorum. Söz adliye vekilinin. Buyurun," dedi. Celal yardımcının yeniden kürsüye gelmesiyle muhalefet sıralarının kapakları da çalışmaya başladı. Tak tak tak tak. Tempo gene gittikçe süratleniyordu. İzleyicilerin bakışıyla yardımcı sessiz filmlerde nutuk çeken bir atip gibi ağzını oynatıyor, fakat ne söylediği anlaşılmıyordu. Arada bir eliyle de işaretler yapıyor, ağız hareketlerini böylece takviye ediyordu. Bu el işaretleri sırasında DP saflarından alkışlar yükseliyor, konuşma, daha doğrusu ağız hareketleri sanki işitiliyormuş gibi tasvip görüyordu. Stenograflar kürsünün hemen yanında not aldıkları için Celal yardımcının bu sessiz söyleyişini şu şekilde nakledebilmişlerdir. Adliye vekili Celal yardımcı: "Ne yapsanız konuşacağım." Sağdan şiddetli gürültüler ve sıra kapağı vurmalar. "Yani hükümeti konuşturmayacak mısınız?" "Konuşacağım." "Vuracaksınız, vuracaksınız, susacaksınız ve konuşacağım." Sağdan şiddetli ve fasılasız gürültüler. Yardımcı konuşmak maksadıyla ağzını açıp kapatırken DP sıralarından meclis başkanlığına bir takım kağıtlar iletiliyordu. Ceza yağmuru. O bir takım kağıtları başkanlığa ulaştıranlardan biri meclis idare amiri Ekrem Anıt'tı. 18 Nisan'dan beri tahkikat encümeni üyeliğini de üstlenmişti. Ama o sırada yaptığı işi meclis idare amiri olarak yapıyordu. Meclisteki gürültülere sebep olduğunu düşündüğü muhalefet milletvekillerinin isimlerini küçük kağıtlara yazıyor, meclis görevlilerine verip kürsüye ulaştırıyordu. Başkan Kirazoğlu bir süre sonra o kağıtlara bakarak yeni bir ceza listesi oluşturdu ve uygulamasına başladı. O oturumun tutanaklarına göre şöyle: Reis: Supi Baykam, Yaşar Alhas, Nihat Sargın Alp, sükuneti ihlal etmektedirler. Bu arkadaşların üçer inikat meclisten çıkarılmaları hususunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Supi Baykam, Yaşar Alhas, Nihat Sargınalp, buyurun dışarı. Başkan buyurun dışarı dedi ama o üç milletvekilinin hiçbiri yerinden kımıldamadı. CHP'liler İnönü'ye verilen cezalardan sonra artık görüşmeleri engellemeye başlamışlardı. Yetki kanunu teklifinin kanunlaşması işlemlerinin o gün bitirilmesini önlemeye çalışıyorlardı. Bunu başarırlarsa Demokrat Parti içindeki muhalefetin de yeniden hareketlenebileceğini umuyorlardı. O umut gerçi zayıftı ama Demokrat Parti iktidarının gidişindeki sakıncalar sadece meclisteki Demokrat Partili milletvekillerince değil, o milletvekillerinin yakın çevrelerince de giderek daha görülür hale gelmişti. Milletvekilleri onlardan gelen telkinlerin de etkisi altındaydılar. Bu durum 27 Mayıs'tan sonra DP taraftarlarının da bir kısmının anılarında ve anlattıklarında dile getirilecekti. Toplantıyı ertelemek yerine. Evet, umut çok zayıftı ama meclisin o günkü toplantısı ertelenebilseydi. Bu toplantının başkanı İbrahim Kirazoğlu'nun elindeydi. İç tüzüğün daha önce tam metnini verdiğim 94. maddesi ona bu imkanı veriyordu. Kirazoğlu başbakanın bu işi bu akşam bitirelim ısrarı karşısında bunu uygulamamıştı. Uygulasaydı durumun Demokrat Parti içinde yeniden değerlendirilmesinin yolu açılabilirdi. Mesela Profesör Ali Fuat Başgil ile yetki kanununun çıkmasından sonra yapılan ünlü görüşme kanun çıkmadan önce gerçekleşebilirdi. Ve ileride o görüşme anlatılırken daha iyi anlaşılacaktır, daha sonraki üzücü olayları önleyebilecek bir gelişmeyi başlatabilirdi. Bu toplantının o toplu cezalar aşamasına kadar mümkün olmamıştı. Fakat o iş artık daha da zorlaşmıştı. O maddenin uygulanması bir zorunluluk haline gelmişti. Başkanın engellemeye devam eden milletvekillerini bulundukları yerden kaldırıp meclis salonunun dışına çıkarması için dışarı buyurun demesi yetmiyordu. Ceza verdiği milletvekilleri o çağrıyı kabul etmeyince başkan ne yapabilirdi? İç tüzük o konuda şöyle diyordu. Madde 191'e 2. Bu cezaya, yani meclisten çıkarılma cezasına uğrayan mebus içtima salonunu terk etmekten imtina ederse, yani terk etmeyi kabul etmezse, inikat muvakkaten kapatılır ve reis mebusu salondan çıkartır. Peki nasıl? Zor kullanarak mı? İç tüzükte o konuda açıklık yoktu. Aslında 94. maddedeki birleşimi başka güne erteleme yolu bunun klasik çaresiydi. 1927'den beri bu gibi hallerde uygulanır ve o günkü sorunun biraz vakit kazanılarak çözülmesine katkıda bulunurdu. Ama o çare uygulanamadığına göre zor kullanılacaktı. Zoru da maddede reis mebusu çıkartır dediğine göre oturumu yöneten başkan kullanacaktı. Tabii bunu tek başına yapamazdı. Meclisin milletvekilleri arasından seçilmiş olan 3 idare amirinin yardımından faydalanacaktı. Ancak o günkü olaylarda şöyle bir durum vardı. Ceza alıp da salonu terk etmemekle direnen milletvekili sayısı birden ibaret değildi, 3'e çıkmıştı. İdare amirlerinin en ünlüsü olan Ekrem Anıt'ın başkanlığa ilettiği isimler de ceza alırsa o sayı daha da fazlalaşacaktı. Ayrıca henüz ceza almamış olan onlarca muhalefet milletvekili de içeride kalmıştı. Onlar da ceza alanlarla tam bir dayanışma içindeydiler. Başkan 3 idare amiriyle birlikte 4 kişilik bir ekip olarak muhalefet sıralarına gidip dışarıya çıkmayan milletvekillerini zorla çıkartmaya kalksa bunu başarması ihtimali yok denecek kadar azdı. Bunun için o 4 kişilik ekibe ek olarak Demokrat Partili milletvekillerinden gene onlarcasını seferber etmek gerekirdi. Ama daha önce belirttim, Demokrat Partililer arasında yetki teklifine oy vermeye bile kolay razı olmayanlar çoktu. Milletvekillerinin büyük bir kısmı zaten o gün meclise gelmemişti. Gelenler arasında da bu gibi zorlu işlere katılmaya her zaman hazır olan sertlik yanlılarının sayısı çok fazla değildi. Meclisin iki kanadındaki milletvekillerini böyle bir kuvvet denemesine yöneltmenin sonuçları DP'liler açısından da riskli olabilirdi. İç tüzüğün 94. maddesi işte bu gibi haller içindi. Ama başbakanın bu işi bu akşam bitirelim talimatı karşısında gene de kullanılmıyordu. Polisler içeri, gazeteciler dışarı. Sonuçta Başkan İbrahim Kirazoğlu ile idare amiri Ekrem Anıt arasındaki pusula iletişiminin sonucu olarak şöyle bir yol haritası oluştu. 1. İçerideki cezalı milletvekilleri salondan polis marifetiyle çıkarılacaktı. 2. İçerideki cezasız milletvekillerinin de çıkarılması için başkan onların da mümkün olduğu kadar çoğunu cezalı hale getirecekti. 3. Balkondaki gazeteciler ve dinleyiciler de balkondan ve meclisten çıkarılacaklardı. 4. CHP'lilerin en azından çoğunun meclisten çıkarılmasından sonra başkan teklifin tümünün ve maddelerinin jet hızıyla görüşülüp oylanması için gerekenleri yapacaktı. Oylamaların açık oyla yapılması imkanı fiilen ortadan kaldırılacaktı. 5. Kanun meclisten çıkar çıkmaz meclis başkanlığınca Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacaktı. Cumhurbaşkanı o akşam İstanbul'daydı. Türkiye'yi ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı'nın şerefine bir yemek veriyordu. O işi bitirip de Ankara'ya gelince kanunu hemen onaylayabilirdi. Kanun ertesi günkü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girebilirdi. Ve o yetki kanunu işine artık son nokta konulabilirdi. Bu yol haritasının tabii anayasayla, yasalarla ve geleneklerle bağdaşmayan yanları çoktu. Bir kere milletvekillerinin adı üstüne dokunulmazlığı vardı. Polisin onları zorla kollarından tutup bir yerden bir yere götürmesi bir yana, onlara parmakla dokunması bile anayasaya göre de polis vazife ve selahiyetleri kanununa göre de suçtu. Üstelik polisin zor kullanması, meclisin genel kurul salonunun içinde, yani milletvekilinin görev alanının merkezinde gerçekleşecekti. Ki buna gazeteciler olarak bir haber başlığı düşünseniz, akla ancak polis meclisi bastı, meclise polis darbesi gibi başlıklar gelebilirdi. Tabii o günlerin Türkiye'sindeki gazeteciler bu gibi olaylara başlık atmayı sadece akıllarından geçirebilirlerdi. O olaylar için değil başlık atmak, doğru dürüst haber yazmak bile tahkikat encümeni yasakları karşısında artık mümkün değildi. Meclisteki gazetecilerin ve dinleyicilerin meclisten çıkarılması ise meclis görüşmelerinin aleni olması kuralını ortadan kaldırmak demekti. O da bir anayasa ihlaliydi. Teklifin oylamalarında açık oylama yapılmasının önlenmesi de iç tüzüğe kesin olarak aykırıydı. Eğer 15 milletvekili bir konuda açık oylama isterlerse ve isteklerini başkanlığa bildirirlerse, o isteğin başkanlıkça başka bir işleme gerek olmaksızın doğrudan doğruya yerine getirilmesi şarttı. Başkanlığın bunu önlemesi iç tüzüğün açık bir şekilde ihlaliydi. Kısacası bütün bunların uygulanması bir yana, tasarlanması bile demokratik bir devlette söz konusu olamazdı. Ama bunlar tasarlandı ve uygulandı. 57. ayrımın sonu, sayfa 626.